Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Aban 1401, Hicri Kameri 22 Rebiusani 1444 ve Miladi Takvimle 17 Kasım 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesi ve Susen Gerd'in Kurtuluş Yıldönümü adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İsfahan'da güvenlik savunucuları yönelik terör saldırısında 2 kişi şehit oldu, 8 kişi yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi şehit ailelerine taziye mesajı iletti. İran Dışişleri Bakanı Avrupa yapıcı olmayan yolu durdurmalı dedi. Birleşmiş Milletler'de İran karşıtı karar onaylandı. Amerika İran Radyo Televizyon Kurumu'ndan 6 kişi yaptırım listesini aldı. İran, Afganistan'ı yeniden inşa etme bahanesiyle Amerika'nın dönüşüne karşı. CIA Başkanı Zelenski ile Kiev'de görüşü. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İzze'deki terör saldırısında şehit olanların ailelerine taziyelerini bildirirken, Kuzistan valisi Sadık Halilyan ile yaptığı telefon görüşmesinde güvenlik güçlerinin bu saldırının failleri ve emri verenlerin tutuklanması için bir an önce bu olayı açıklığa kavuşturmalarını talimatını verdi. İran'ın güneybatısındaki Kuzistan eyaletine bağlı İzze şehri çarşamba akşamı bir terör saldırısına tanık oldu. Terör saldırısında biri küçük çocuk olmak üzere 6 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Muhabirimize verdiği habere göre telefon görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı Reisi bu terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı diledi ve terör saldırısında yaralananların tedavisi için gerekli tüm imkanların sağlanması talimatını verdi. İran İslam Müşura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf da yayınladığı mesajda başta İslam İnkılabı rehberi olmak üzere İzze halkına ve şehit ailelerine ve İran halkına taziyelerini bildirdi. Galibaf, huzursuzluk çıkararak milletin huzurunu bozmaya çalışan kin dolu düşmanlar ve tekfirci kundakçılar bir kez daha doğrudan halka ateş ederek onları katletmişlerdir ki bu millete ve inançlarına karşı bir düşmanlık ve nefretten başka bir şey değildir dedi. Muhalif medyanın geçtiğimiz günlerde miting düzenleme çağrısı yapması üzerine İzze şehrinin bazı bölgelerinde 40-50 kişilik gruplar halinde toplananlar sloganlar atarak polis memurlarına taş attı. Bu sınırlı toplantıların dışında iki motosiklet sürücüsü ise yayılım ateşi açarak birkaç kişinin şehit olması ve yaralanmasına neden oldu.
İran'ın İsfahan vilayetinde güvenlik savunucularına yönelik terör saldırısında 2 güvenlik gücü şehit oldu, 8 kişi de yaralandı. Muhabirimizin verdiği habere göre motosikletli 2 silahlı kişi dün gece İsfahan'ın Hane bölgesinde güvenlik güçleri ve halka yaylım ateşi açtı. Muhalif medyana geçtiğimiz günlerde miting düzenleme çağrısı üzerine İsfahan vilayetinin bazı bölgelerine perakende halde toplanan halk, İslam nizamı aleyhine sloganlar atarak güvenlik güçlerine saldırdı. Yapılan perakende gösterilerin arasında bir motosiklette İsfahan'ın Hane bölgesinde güvenlik savunucularına ateş açıldı. Son haftalarda İran'ın farklı bölgelerinde ülkeye farklı sınırlardan giren büyük miktarlarda silah bulundu. Daha önce Amerikan eski başkanı Trump yönetiminin ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve İran karşıtı hareketlerle ilgili bazı yetkililer ve ajanlar İran'daki isyancıları silahlandırdıklarını itiraf etmişlerdi. Son zamanlarda İran'da Mehsa Emin'in ölümü bahanesiyle karışıklıkların ortaya çıkması, İran İslam Cumhuriyeti dış düşmanlarının bunu bir kez daha İran'ın İç işlerine müdahale etmek için bir fırsat olarak kullanmasına ve mümkün olduğu kadar kargaşayı kışkırtmasına neden oldu.
Tahran Devrim Mahkemesi'nde isyancılar ve güvenliği bozanların yargılanmasının ardından 3 isyancı için idam cezası verildi. Tasnim Haber Ajansı'na göre Tahran Devrim Mahkemesi'nin verdiği kararlardan birinde suçlunun suçunu açık bir şekilde itiraf ettiği, polisleri öldürme kastı ile polis memurlarına hızla arabasıyla saldırmış ve onlara çarpması sonucu bir polisi öldürmüş, çokça da polisi de yaralamıştır. Davada ispatlanan belgeler, insanların öldürülmesini hedef alan suçlar yoluyla ayrıca tahribat ve ülkenin milli güvenliğine karşı ülkede kamu düzenini ve emniyeti bozan, kişilere ve kamu malına zarar verme suçundan idam cezasına mahkum edilmiştir denildi. Ayrıca Tahran Devrim Mahkemesi tarafından yayınlanan bir başka belgeye göre soğuk silah çökerek, silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik görevlilerinden birini öldürmek amacıyla bıçakla kasten yaralayarak vatandaşlar arasında terör ve güvensizlik yaratan ve Tahran'ın güneydoğusundaki Pakdeşt şehrinin valiliğini ateşe veren zanlı mahkeme kararıyla idam cezasına çarptırıldı denildi. Tahran Devrim Mahkemesi'nin bir diğer kararına göre isyan mahallinde bulunan bir kişi, olay mahallindeki kameralardan incelenen videolarda bulunan belgelere ve diğer delillere dayanarak sokağı kapatmak, araçların hareketini engellemek ve korku yaratmak amacıyla terör estirerek kamu malına zarar vermiş ve bu alanlarda başrol oynamıştır. Bu zanlı savaş suçundan idam cezasına çarptırılmıştır. Verilen kararların temyiz mahkemesine gönderilebileceğine de yer verildi.
İran Dışişleri Bakanı Avrupalı tarafların yönetim kurulu toplantısında İran karşıtı kararı onaylama çabalarına tepki olarak Avrupa'nın yapıcı olmayan yolu durdurması gerektiğini söyledi. Emir Abdullahyan, İran'ın Avrupalı taraflara gerekli mesajları verdiğini ve aralarında Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell'in bulunduğu bazı Avrupalı Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü söyledi. Emir Abdullahyan, Avrupalıların yapıcı olmayan bu yola son vermemeleri halinde İran'ın karşılıklı ama etkili tepkisiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı, İslam Cumhuriyeti için milli çıkarların önemli olduğunu ve bunun asla ihlal edilmesine izin verilmeyeceğini, müzakereler sürecinde yaptırımlara kaldırması ve aşılması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Emir Abdullahyan, Amerika'nın İran'a nükleer anlaşma için acele ettiğine dair bir mesaj gönderdiğine dikkat çekerek, Robert Malley nükleer anlaşmanın bir öncelik olmadığını söylüyor ve karışıklıklardaki hareketlere işaret ediyor dedi.
İran Dışişleri Bakanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin yanlış hesaplarının ve yapıcı olmayan eylemlerinin sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri, nükleer anlaşmaya üye 3 Avrupa ülkesi olan İngiltere, Fransa ve Almanya ile birlikte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda incelemek üzere İran aleyhine bir karar taslağı hazırlamaya başladılar. İran'a karşı karar alma tehdidi son aylarda 3 Avrupa ülkesinin Amerika ile birlikte ajansın her 3 ayda bir yapılan toplantıların başlamasından önce İran'ı farklı boyutlarda daha fazla işbirliği yapmaya zorlamak amacıyla uyguladıkları bir tutumdur. İran Dışişleri Bakanı, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke ortak komisyonunun yakın gelecekte bir toplantı düzenlenmesini umduğunu ve tarafların iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirmesi için adım atmaya hazır olduğunu söyledi. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor bu görüşmede iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla ortak bir komisyon kurulması ihtimalini memnuniyetle karşıladı ve komisyonun İran ile Güney Afrika arasında varılan anlaşmaların uygulanmasına yardımcı olmasını umduğunu ifade etti. Güney Afrika Dışişleri Bakanı ayrıca nükleer meseleyle ilgili diplomatik müzakerelere desteğini açıklayarak Güney Afrika'nın tüm tarafların diplomatik yola bağlı kalmasını ve bu müzakerelerin başarıya ve yaptırımların kaldırılmasına yol açmasını umut etti.
Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3. Komitesi İran'daki insan hakları konusuna ilişkin olarak Kanada tarafından önerilen karar lehine oy kullandı. Her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3. Komitesi İran'da insan haklarının durumu konusunda Kanada tarafından önerilen bir kararı ele alıyor. İran karşıtı bu karar 79 oyla kabul edildi. 28 ülke karşı çıktı. 68 ülke çekimser oy kullandı. Kanada, Amerika ile uyumlu bir hükümet ve geçtiğimiz yıllarda ülkenin İran'a yönelik yasa dışı yaptırımlarına da uydu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Kanada hükümetinin İran'ın iç işlerine müdahalesinin ardından insan haklarının başkaları üzerinde siyasi baskı uygulamak için bir oyuncak ve araç haline geldiğine dikkat çekti.
Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın dahil olduğu Avrupa Troikası, çarşamba günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında İran'ın barışçıl nükleer programına karşı ortak bir bildiri yayınladı. İran'a göre Avrupa Troikası, Almanya temsilcisi tarafından okunan bu açıklamada, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmemesi halinde durumun gelecekte daha da kötüleşeceğini iddia etti. Ajanstaki Amerikan temsilcisi yönetim kurulu toplantısında İran İslam Cumhuriyeti aleyhine asılsız iddialarda bulunarak Tahran'dan sözde rahatsız edici faaliyetlerine son vermesini istedi. Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında Amerikan temsilcisinin İran karşıtı sözlerine cevaben şunları söyledi. İran'a karşı azami baskı politikasının barışçıl bir amacı yoktur. Toplantıda batılı taraflar İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmanın uygulanmasını dengelemek için aldığı telafi edici önlemleri eleştirdiler ve Tahran'ı Viyana'da nihai anlaşmaya varılmasında ve nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasında yaşanan gecikmenin nedeni olarak gösterdiler. İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan müzakereler, İran müzakere heyetinin girişimleri sayesinde ilerleme kaydetti. Ancak Joe Biden hükümetinin önceki Amerikan hükümetinin yasa dışı eylemlerini telafi etmekte gecikmesi ve azami baskı kampanyasının devam etmesi, bu ülkenin nükleer anlaşmaya geri dönmesi ve müzakere sürecini uzatmasının ciddiyetinde şüphelere yol açtı.
Amerikan Hazine Bakanlığı, İran Radyo Televizyon Kurumu'nun başta genel müdürü olmak üzere 6 kişiyi yaptırım listesine aldı. Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Washington'un çifte standart siyasetinin devamında İRİB kurumundan 6 kişiyi yaptırım listesine aldı. Yaptırım listesine Genel Müdür Peyman Ceberli, Muhsin Bermehani, Ahmet Nevruzi, Yusuf Pur Enveri, Amene Sadat Zebihpur ve Ali Rızvani yer alıyor. Amerikan Hazine Bakanlığı İran'da son dönemde yaşanan olaylara atıfta bulunarak 2013'te yaptırım uygulanan İRİB ve yan kuruluşlarının medya görevi göstermediğini ileri sürdü. İran'da son dönemde yaşanan olaylarla eş zamanlı olarak Amerika'nın şu anki başkanı Biden'dan bu ülkenin diğer yetkililerine kadar birçok Amerikalı yetkili kargaşalara, isyanlara desteklerini açıkladılar ve İran'ın iç gelişmelerine odaklandıklarını açık bir şekilde ilan ettiler. İslam Enklavı rehberi Ayetullah Hameni, düşmanın aylar öncesinden ülkede kaos çıkarma planlarından defalarca bahsetmişti.
İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Peyman Cebelli, Press TV kanalı, uluslararası arenada güçlü rakiplerine ve yaptırımlara rağmen faaliyet gösteriyor. İslam Cumhuriyeti'nin sesi dünyanın kulağına her halükarda ulaşmaya devam edecek dedi. Muhabirimizin verdiği habere göre Peyman Cebelli dün hükümet kabine toplantısı kulesinde yaptığı konuşmada Batı'nın ifade özgürlüğü iddiasına aykırı hareket ettiğini belirterek şöyle dedi. Press TV içerik olarak uluslararası rakipleriyle yarışıyor ve yaptırımlara rağmen İslam Cumhuriyeti'nin sesi dünyanın kulağına ulaşacak. İran Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü ayrıca şöyle dedi. İran'ın uluslararası kanalları gerekli deneyime ve hazırlığa sahip oldukları için bu durumun üstesinden mutlaka gelecektir.
İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İran petrolünü taşıyan geminin 6 ay sonra Yunanistan kara sularından ayrıldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı İran'ın siyasi hukuki mücadeledeki başarısına ve İran İslam Cumhuriyeti bayrağını taşıyan petrol tankinin serbest bırakılmasına ilişkin dün gece yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti denizcilik yetkileriyle Yunanistan arasında varılan anlaşmanın ardından İran petrolünü taşıyan gemi 6 ay sonra önceden belirlenen varış noktasına gitmek üzere Yunan kara sularından ayrıldı. Bu açıklamanın devamında şöyle denildi. Yunanistan'ın yerel bir mahkeme kararına dayanılarak ve Amerika ile adli işbirliği bahanesiyle gerçekleştirdiği eyleme İran İslam Cumhuriyeti ta başından şiddetle karşı çıkmıştı. Açıklamada ayrıca şöyle denildi. Bu çerçevede ve sorunun çözümüne yönelik olarak geçtiğimiz aylarda iki ülke İran ve Yunanistan arasında yoğun müzakereler ve görüşmeler yapıldı ve taraflar arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.
İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan özel temsilcisi Hasan Kazimi Gumi, İran Afganistan'ı yeniden inşa etme bahanesiyle Amerika'nın Afganistan'a dönüşüne karşıdır dedi. Hasan Kazimi Gumi dün Afganistan kriziyle ilgili Uluslararası Moskova süreci görüşmeleri toplantısının başlangıcında şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti yeniden inşa adına Amerika'nın Afganistan'a dönüşüne karşıdır. 10 bölge ülke temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen Moskova süreci müzakerelerin 4. uluslararası toplantısının başında Kazimi Gumi, Afganistan'ın savunmasız halkına yönelik terörün, güvensizliğin, yıkımın, yeniden yerinden edilmenin ve öldürmenin Amerika'nın Afganistan'a yönelik saldırısının bir sonucu olduğunu belirterek şöyle dedi. Bugünkü Afganistan, Amerika ve müttefiklerin işgalinin sonucudur.
İran Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Sepahi Fert yakın gelecekte yeni füze sistemlerinin geliştirileceğini duyurdu. Çabahar Hava Savunma Grubu'nda konuşan Sepahi Fert şöyle dedi. İran'ın ülkenin güneydoğusundaki semalarının güvenliği bu savunma grubunda konuştu. Gayretli savunma personelinin uyanıklılığı ve fedakarlığıyla sağlanmaktadır. Sepahi Fert, İran ordusunun güçlü hava savunma kuvvetinin bu toprakların azılı düşmanlarının İran'a saldırmaya cesaret edemeyecekleri bir caydırıcılık düzeyine ulaştığını söyledi.
Yunanistan Savunma Bakanlığı ülkenin hava sahasının bir Türk insansız hava aracı İHA tarafından ihlal edildiğini duyurdu. Yunanistan daha önce defalarca hava sahasının Türk İHA'ları ve savaş uçakları tarafından ihlal edildiğini iddia etmişti.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen Adnan Oktar davasında karar duruşmasına Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlara katıldı. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Oktar 8.658 yıl hapisle cezalandırıldı.
Ürdün Nehri'nin batı yakasında Siyonist askerler ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada bir Siyonist asker yaralandı.
Medya kaynakları Suriye'nin Kamışlı kentinin banliyölerindeki bir köyün sakinlerinin bir Amerikan askeri konvoyunun köylerine girmesini engellediğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, çarşamba gecesi Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı William Burns ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir görüşme yaptığını duyurdu.
Almanya, Polonya'da füze kazasının ardından uçuşa yasak bölge oluşturması fikrine karşı çıktı. Alman hükümet sözcüsü Ukrayna sınırı yakında Polonya'ya vurarak iki kişinin ölümüne yol açtıktan sonra uçuşa yasak bölge oluşturmasının Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskini arttıracağını söyledi.
Ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te güvenlik ve tıp uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sovyet sonrası uzayda biyolojik silahların üretimi ve yayılmasının önlenmesinde Kırgızistan'ın rolü konulu uluslararası toplantıda Amerika'nın Kazakistan topraklarında biyolojik laboratuvarlar inşa etmesi konusu görüşüldü. Fars Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberine göre toplantıda yer alan güvenlik uzmanlarından Yuri Pagiba, Kazakistan topraklarında Amerikan biyolojik laboratuvarlarının kurulması, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde olmayan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO bloğundan bir askeri grup kurulması ile eş tutulabilir ve bu eylem kabul edilemez.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, kıymetli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz ekonomik hasarlar İran'ın son zamanlardaki huzursuzluğunun bir başka boyutu başlığı altında. Son dönemde İran'ın bazı şehirlerinde düşmanların güdümünde devam eden huzursuzluk ve isyanların siyasi ve toplumsal etkilerinin yanı sıra önemli ekonomik sonuçları da olmuştur. Yaşanan kargaşalar toplum arasında güvensizlik ve istikrarsızlık duygusu oluşturarak ekonomi aktivistleri için karar alma şartları ve kuralların değiştirirken onların faaliyeti için risk arttırıyor. Tüm bunlar ekonomik göstergelerin son aylarda iyileşme eğilimi göstermişken yaşanıyor. Enflasyonun %60'dan %40'lara düşme eğiliminin devam etmesi, ihracatın artması ve dış ticaret dengesinin iyileşmesi, döviz kurunun yaz sonuna kadar göreli istikrarı, işsizlik oranının düşmesi ve ücretlerin artması son bir yıldaki sonuçları ekonomik ilerleme ve gelişmeyi gösteren bu ekonomik göstergelere örnektir. Yetkililere göre son haftalarda İran'ın bazı bölgelerinde yaşanan huzursuzluk, ülke ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etki yaratarak büyüme ve ilerleme hızını yavaşlattı. Bu bağlamda İslami Şura Meclisi Ekonomik Komisyonu üyesi Gulam Reza Merhaba, Amerika ve Siyonist rejim liderliğindeki Batı politikasını İslam İnkılabı'nın başından itibaren ne pahasına olursa olsun ülkeye ve halka bir darbe olarak görerek şöyle diyor. 13. hükümetin başından itibaren ülkenin ekonomik treni hız kazandığı için düşmanlar kaos ve kargaşa cephesi açarak ona darbe vurmak peşindedir. Turizm sektörü İran'ın ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konusundaki en önemli kapasitelerinden biridir ve 2019'da gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %6,6'ya eşitti. Fakat şimdi Tahran eyaletindeki Otelciler Derneği'nin verilerine göre geçtiğimiz haftalarda kargaşaların başlaması ve devam etmesiyle otellerde yatak doluluk oranı koronanın zirve yaptığı döneme döndü ve otel ve konaklama merkezlerinin rezervasyonlarında %70'den daha fazla azalma oldu. Tabii ki kargaşaların sonuçları sadece kültürel turizm turları veya konaklamaların iptal edilmesiyle kısıtlanmıyor ve sağlık turizmi üzerinde daha derin etkiler bırakmıştır.
Son dönemde yaşanan olaylar sebebiyle Irak'tan gelen sağlık turist sayısı %40, Avrupa ülkelerinden yaklaşık %90, Fars Körfezi ülkelerine gelen sağlık turist sayısı %70'in üzerine azaldı ve hedef şehirlerdeki tıp merkezlerinin ekonomisi azaldı. Ekonomik turizmin hedef şehirlerindeki tıp merkezlerinin ekonomisi de olumsuz etkilendi. Medya çevrelerinin oluşturduğu ortamda yaşanan kargaşalar döviz piyasalarını etkilerken son haftalarda döviz ve altına yatırımın hızla artması ve dolayısıyla döviz fiyatlarının artmasına sebep oldu. Döviz piyasasına yönelik bu fon hareketi Kasım ayının ilk haftasında toplam borsa endeksinde keskin bir düşüşe neden olan reel sermayenin hisse senedi ve konut piyasalarına çekilmesinin yoğunlaşmasında görülebilir. Son kargaşaların ekonomik zararlarından bir diğeri de küçük esnafa zararlarıdır. Zira çalışmalarının aksamasına sebep olmuştur. İran Esnaflar Odası Başkanı Kasım Node Ferhani bu bağlamda yaptığı açıklamada ülkedeki bazı esnafın akşamdan gece yarısına kadar yalnızca birkaç saat çalıştığını, onların son kargaşalar sebebiyle mağazalarını kapatmak zorunda kaldıklarını, bu yüzden ekonomik açıdan zarar gördüklerini söyledi. Hiç şüphesiz huzursuzluk ve kargaşaların herhangi bir ülkenin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri yıkıcı ve uzun vadeli olabilir ve iş, ticaret, turizm, yatırımlar üzerindeki olumsuz etki ve finansal sistemin bozulması bu huzursuzlukların yol açığı zararlardan sadece birkaçıdır. Bu nedenle düşmanlar İran'ın ilerlemesini engellemek, toplumdaki refah ve ekonomik koşullardan memnuniyetsizliği arttırmak için yaptırımlar, siyasi baskı ve medya propagandası kullanarak İran'da huzursuzlukları tırmandırmaya çalışıyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejimin yeni kabinesi ve meclisini faşizmin gölgesi başlığı altında. Kasım Salı günü Siyonist Meclisi Knesset'in ilk oturumu yapıldı ve 120 temsilci Siyonist rejimin başkanı Isaac Herzog'un önünde yemin etti. 120 Knesset üyesinden sadece 23'ü yenidir ve geri kalanı son seçimlerde görevlerinde kalan eski üyelerdir. Bir önceki meclise göre kadın milletvekili sayısı 36'dan 29'a, Arap milletvekili sayısı ise 15'den 9'a geriledi. Siyonist rejimin tüm hükümetlerinde ve parlamentolarında savaşçı ve yayılmacı eğilimler bulunmasına rağmen ve hatta Batı Şeria ve Kudüs'ün doğusundaki en büyük yayılmacı ve işgalci yerleşim inşa projeleri bile sözde barış yanlısı sol partilerin iktidarı sırasında hayata geçirilmesine rağmen yeni meclis ve ondan oluşturulan kabine en faşist meclis ve kabine olarak anıldı. İşgal altındaki topraklarda yaşanan Arapların özellikle de Doğu Kudüs sakinlerinin sınır dışı edilmesi, protestocuları ateşli silahlarla vurma ve Kudüs'te dini törenler düzenleme izni Siyonist rejimin yeni Knesset'inin çoğunluğunun talepleri arasında yer alıyor. Siyonist rejim yargı sistemi yetkilerin azaltılması yeni Knesset'in iktidardaki çoğunluğunun planlarından biridir. Ve dinci Siyonist Parti Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptalini talep ediyor. Aşırılık yanlısı Otsama Yahudit Partisi'nin lideri Itamar Ben-Gvir de başbakanların yargı dokunulmazlığı için bir yasanın onaylanmasını istiyor. Likud Partisi liderliğindeki Siyonist rejimin yeni kabinesinde Utsama Yahudiliği, Dini Siyonizm İttifakı ve Heradi Partileri, Şas ve Tevrat Yahudiliği İttifakı gibi sağcı partiler yer alıyor. Dini Siyonist Parti lideri Bezalel Esmotrich, Savaş Başkanlığı, Bakanlığı ve Utsama Yahudit Partisi lideri Itamar Ben-Gvir ise Kamu Güvenliği Bakanlığı için lobi yapıyorlar.
Bir grup nüfuzlu haham yaptıkları açıklamada Filistin hükümetinin kurulmasını engellemek ve Batı Şeria'da yerleşimlerin gelişmesine zemin hazırlamak için İsmail için savaş bakanı olarak atanmasını talep etti. El Monitor'a göre Netanyahu'nun kurmayı vaat ettiği sağcı hükümet tarihte İsrail'i yöneten en muhafazakar ve gerici güçlerle ortak bir hükümet olacak. Bu seçimin ana özelliği diğer sağcı partilerin 3. bloğu olarak Knesset koltuklarını devralan aşırı sağcı ve Yahudi Gücü Partisi Itamar Ben-Gvir'in zaferidir. Siyonist rejimin seçim komitesine göre kazanan koalisyonun 64 sandalyesi bulunuyor. Netanyahu'nun partisi Likud 32 sandalye, Bezalel Smotrich'in başkanlığındaki dini Siyonist Parti ve müttefiki Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi 14 sandalye, Şans Partisi 11 sandalye ve Yehdut Hatorah 7 sandalyeye sahip. Los Angeles Times gazetesine göre İsrailli Yahudilerin %62'si artık kendilerini aşırı sağcı olarak görüyor ama 2019'da bu rakam %46 idi. Sağcı hareket İsrailli gençler arasında en köklü oranıdır ve onların yaklaşık %70'ini içerir. Bu arada Ben-Gvir Tel Aviv'de dahil olmak üzere Siyonist gençler arasında oldukça popüler. Ancak uzmanlar Siyonist rejimde en sağcı parlamento ve kabinenin oluşumunun bu rejim için iç ve dış zorluklar yaratabileceğine inanıyor ve içeride boşlukları ve ihtilafları derinleştirirken genişletecek. Dışarıda ise en azından Biden görevde olduğu sürece Amerika ve Avrupa dahil batılı ülkelerle ilişkilerinde zorluklara ve gerilimlere neden olacaktır. Tabii öte yandan da böylesine aşırılık yanlısı ve ırkçı bir hükümetin kurulması Filistinlerin Siyonist düşmana karşı birleşik bir cephe oluşturmak için iç müzakere sürecini hızlandırması için bir fırsat olabilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 26 Haziran 1401, Hicri Kameri 22 Rebiyusani 1444 ve Miladi 17 Kasım 2022 Perşembe. ...1148 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Rebiyusani 296'da İmam Cevad Aleyhisselam'ın değerli evladı ve İmam Hadi Aleyhisselam'ın kardeşi Musa Mubarka Tahran'ın güneyindeki Kutsal Kum kentinde vefat etti. Hicri Kameri 214'te Medine'de dünyaya gelen Musa Mubarka değerli babası İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehit edildiği gün, yani 6 yaşına kadar o yüce imam tarafından eğitildi, ardından İmam Hadi Aleyhisselam'ın sahip olduğu üstün bilgilerinden faydalandı. Musa Mubarka bir süre Kufe'de yaşadı ve 42 yaşında İran'daki Kum kentine gitti ve ömrünün sonuna dek orada kaldı ve İslam dinini yaymaya çalıştı. Yüksek bilimsel konuma sahip olan Mubarka hadis rabisiydi ve takva ve emanettarlıkta da eşini az rastlanan bir insandı. ...54 yıl önce bugün Hicri Şems'e 26 Haziran 1347'de araştırmacı Üstad İbrahim Pur Davud 83 yaşında hayata veda etti. İran'la ilgili başladığı araştırmalarını tamamlamak için Almanya'ya, ardından Hindistan'a giden Üstad İbrahim Pur Davud üniversitede ders vermeye başladı. Bu ünlü araştırmacı Hicri Şems'i 1315'te Tahran Üniversitesi Edebiyat ve Hukuk Fakültesinde ders vermek için davet edildi ve 1317'de Dünya Sanat ve Bilim Kurultayına üye oldu ve 1346'da insanseverlik hizmetlerinden ötürü Vatikan Sarayı'ndan bilimsel ödül aldı. Yedi yıl önce bugün Hicri Şems'e 26 Haziran 1394'te İranlı çağdaş ressam, şair ve besteci Rahim Muin'i Kermanşah'ı vefat etti. Bu ünlü sanatçı Fıtrat, Gece Güneşi ve Hafız Aya Kalk gibi eserleri kaleme aldı. ...182 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Rebiyusani 1262'de İranlı ünlü alim Ağa Necefi lakaplı Şeyh Muhammed Taki Razi İran'ın tarihi İsfahan kentinde dünyaya geldi. Bilimin başlangıcını babasının nezdinde öğrenen Ağa Necefi, ardından tahsilini tamamlamak için Irak'ın Necef-i Eşref Dini İlimler Medresesi'ne gitti. Bu Müslüman alim, Necef'te Mirza Muhammed Hasan Şirazi ve Şeyh Mehdi Kaşifurgutay gibi dönemin önde gelen alimlerinden feyizler aldı. Necef'i doğduğu kent İsfahan'a geri döndükten sonra içtihat makamına ulaştı. Halk arasında da geniş bir nüfuza sahipti. Öyle ki onu nakli ve akli bilimin öncüsü olarak tanımladı. Kırk yıl önce bugün 17 Kasım 1982'de Devrik Saddam karşıtı İslami gruplar ve partilerden oluşan Irak İslami İnkılabı Yüksek Meclisi kuruldu. Bu meclis, Irak halkının Devrik Saddam rejiminin kurduğu kapalı zalimce düzeninden kurtarılması ve halkın oylara ve katılımına yönelik bir hükümetin kurulması amacı gütmekteydi. Irak İslam İnkılabı Yüksek Meclisi, Saddam rejiminin İran'la dayattığı savaşın yarattığı fırsatı kullanarak Irak'ın eski diktatör rejimine bir darbe indirdi. Savaştan sonra Saddam rejimine karşı en büyük İslamik grup olan bu meclis, siyasi, kültürel ve askeri alanlarda bu rejime karşı aktif rol oynadı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Akaryakıta art arda indirim.
Cumhuriyet.
Çocuklarımızın geleceği gidiyor.
Milli Gazete.
Siyonist plan terörü körüklüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ahmet Taş getiren 15 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde zehirli gündemden çıkmak için başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ülke terör gündeminden bir türlü çıkamıyor. Bu da ülkenin sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik tüm hayatını etkiliyor, zehirliyor. İstiklal Caddesi'ndeki patlama, 8 canın kaybı, onlarca yaralı. Olayın orada, yani son zamanlarda yabancının yerliden daha yoğun hale geldiği bir mekanda gerçekleşmesi, neresinden bakılırsa bakılsın tahripkar bir nitelik arz ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Böyle bir sabotajın ülkenin dış açığı kapatma noktasında çok çok önemli bir kaynak haline gelen turizm gelirlerini sekteye uğratma riski var mı? Tabii ki var. Ama olayın seçime doğru giden ülkede siyaseti zehirleme boyutu çok daha etkin. Kürt siyaseti uzunca bir süredir Türkiye siyasetinin ana kırılma noktalarından birisi. Seni başkan seçtirmeyeceğiz gibi bir sözün siyasette ne tür sonuçlar doğurduğunu, mesela en iyi Selahattin Demirtaş bilir dersem umarım yabana atılmayan bir tespitte bulunmuş olurum. 2019'da İstanbul seçimi tekrarlanırken Öcalanların bizzat iktidar cenahı MHP dahil tarafından devreye sokulması bir yanı terörle bağlantısı Kürt siyasetinin genel siyaset üzerindeki etkinliğin göstergesi olabilir. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek diyerek topa gitmesi bununla ilgiliydi. Son anayasa değişikliği için Adalet Bakanı Bozdağ'da yer aldığı bir AK Parti heyetinin çok net bir tutarsızlığı göze alarak Kandil'in uzantısı dedikleri HDP Grup Başkan Vekillerini ziyaret etmesi, 2023 seçimlerinde Kürt siyasetinin tayin edici bir nitelik kazanması sebebiyledir. Soru şu, nereye konacak Kürt siyaseti? Varlığı inkar edilemiyor, ne de olsa seçime giriyorlar. Oy veriyorlar, meclise giriyorlar, yerel yönetimleri kazanıyorlar, en azından anayasal statüde eşit vatandaş halindeler. Sonrasında belediyelerine el konuluyor, milletvekilleri hatta eş başkanları içeri alınıyor vesaire. Tamam, bizde hukuk güdümlenir. Gücü elinizde bulunduruyorsanız size ters bakanlara hayatı cehennem etmeniz mümkün. Ama Kürt siyaseti içinde terörle iltisak için gerekçe veriliyor mu diye sorulursa en azından bir kısmı o gerekçeyi veriyor. Onun için de HDP'nin terörle arasına mesafe koyması temasının en azından kendisiyle temas kurmak isteyen siyasi partiler açısından toplumda bir karşılığı bulunuyor.
Cevher İlhan 15 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde Devlet Partisi'nden Parti Devleti'ne başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kamuoyu araştırmalarının hemen hepsinde Cumhur İttifakı'nın meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybedeceğinin ortaya çıkması üzerine siyasi iktidarca yeni siyasi tezgahlar kuruluyor. Ekonomik çöküşe karşı dış güçler söylemi inandırıcı olmayınca ve Suriye'ye askeri müdahale ve Yunanistan'la savaş gerginliği de tutmayınca yeniden bayat algı operasyonlarını, başörtüsü tartışmalarını tahrikle siyasi rant devşirme denemelerine başvuruldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
En son ana muhalefet liderinin emniyet raporlarına dayandırdığı uyuşturucu vahametine dikkat çekmesine, kirli uyuşturucu parasının ve kara paranın cari açığın finansmanında kullanıldığı ifşasıyla siyasi muhataplarını eleştirisine, Türkiye'nin siyasi tarihinde görülmemiş bir biçimde emniyet ve jandarmaca tepkili karşı çıkılması devletin partileştirildiğinin son tezahürü oldu. Ana muhalefet liderinin önce maddi olarak ekonomiyi batırdılar, sonra da kara paraya izin verdiler ve manevi batırma süreci başladı. Erdoğan güya sigaraya karşı ama ona göre uyuşturucu parasında sorun yok. Ülkeyi kara para pisliğinin bulaştığı ülkelerin arasına gri listeye soktu. Ülkede kara parayla gelen mafyalar, baronlar at koşturuyor. Emniyet raporları bunları anlatıyor. Yalandan bacak kırma, torbacı operasyonu türü algılarla toplum kandırılıyor sözleri vakayı deşifre ediyor. Ardından da AKP'nin seçim şarkısı ya da partili bir milletvekilinin ikrarıyla Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı sunumunda çalınan bir müzik Polis Akademisi bandosunca çalınıyor. Peşinden de emniyet doğrudan muhalefeti hedef alan bir bildiri yayınlıyor. Oysa demokratik bir ülkede devlet kurumları siyasi eleştirilerde bulunan muhalefete ve demokratik kurullara cevap vermez. Ne var ki bizzat güvenlik bürokrasisince siyasete cevap verilmesi devlet partisinden parti devletine geçildiği tespitlerini doğuruyor. Görünen o ki güvenlik kurumları da partizanlığa zorlanıp siyasallaştırılıyor. Kamu kurumları iktidar partisinin bir parçası haline getiriliyor. 128 milyar doların hebası gibi 28 milyar dolar kara paranın nereye gittiğini iktidardakilerce değil devlet kurumlarınca cevap veriliyor. En çarpıcısı da resmi raporlarla uyuşturucu felaketi uyarılarını siyasi iktidar cevapsız bırakırken kamu kurumları devreye sokularak siyasete aletle bir partinin arka bahçesi haline getiriliyor.
Tahran Radyosu.
İhsan Çaralan 15 Kasım tarihli Evrensel Gazetesi'nde Karanlığı aşmak için kenetlenme zamanı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İstanbul'da şehrin en kalabalık yerinde İstiklal Caddesi'nde patlatılan bomba sadece ölen ve yaralanan insanları değil, bütün halkı hedef almıştır. Saldırı hepimizedir. Halkımızın başı sağ olsun, geçmiş olsun. yaşanan toplu katliam girişimidir. İnsanlık suçudur. Kör terör eylemlerinin şekli ne olursa olsun, saldırı her nereden ve nasıl gelirse gelsin, halk zarar görmektedir diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Yakın tarihinde ispatladığı üzere bu türden kanlı eylemler, siyasal sonuçları itibarıyla hep egemenlerin elini güçlendirmiş, iktidarın siyasi manevra alanını genişletmekten başka işe yaramamıştır. Açık bir provokasyon niteliğinde olan Taksim saldırısı da böyledir. Patlamanın hemen ardından RTÜK yayın yasağı getirmiş, BTK bant daraltma uygulamasına gitmiş ve sosyal medya alanı dondurulmuştur. Böylece tek adam medyasının yanına tek adam sosyal medyası eklenmiştir. Halkın haber alma hakkı ve özgürlüğü resmen engellenmiştir. Bilginin çok yönlü kaynaklarla teyit edilmesinin önüne geçilmiş, haber kaynağı tek elde toplanarak hükümete bağlanmıştır. Otoriterleşmeyi daha da güçlendiren bu uygulamalar, gerçeklerin açığa çıkması ve katliamın tüm yönleriyle aydınlatılmasının önünde de engeldir. Şüphe ve soru işaretleri ortadan kalkmadığı gibi daha da artmaktadır. Haftaya girerken işçi ve emekçilerin gündemi, yakıcı talepleri neydi? Yüksek enflasyon karşısında ücretlerin iyileştirilmesi, insanca yaşayacak asgari ücret için mücadelenin örgütlenmesi, işçi ücretlerini kuşa çeviren vergide adaletsizliğin son bulması, toplu iş sözleşmesi hazırlıkları, işten atmaların yasaklanması, en son Amasra ve Zonguldak'taki madenlerde yaşanan patlamalarda tel tel dökülen hükümet temsilcileri ve yöneticilerin hesap vermesi. İşte Taksim saldırısıyla önü açılan kaotik atmosfer, emekçi sınıfların bu acil taleplerini de gölgede bırakmaktadır. Dolayısıyla kör terör ortamı en büyük zararlardan birini emek dünyasına vermiştir. Sermaye düzeni ve iktidar buradan yürüyerek grevleri, işçilerin toplanma ve gösteri haklarını tümden yasaklanmaya yönelebilir. Bu nedenle işçi ve emekçiler taleplerinden bir adım dahi geri adım atmamalıdır. Emek ve demokrasi mücadelesi birleştirilmelidir. Sendikalar, emek ve meslek örgütleri, demokrasi güçleri meydanı boş bırakmamalı, ortak açıklamalar yapmalıdır. Taksim saldırısıyla birlikte toplumsal travmalar tazelenmiş, 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 dönemindeki kanlı katliamlar yeniden konuşulur olmuştur. O sürecin kara kutusu olanlar konuşmak zorundadır. Patlamadan sonra oylarımız arttı diyenler, hükümete atfen gar katliamı ile ilgili bir konuşursam milletin içine çıkamazlar diyenler şimdi ne biliyorlarsa konuşmalıdır. Çünkü o dönem aydınlatılmazsa susarak suç ortağı olanlar yeni döneminde siyasal sorumluluğunu taşıyacaklardır. Dolayısıyla Millet İttifakı da bu siyasal sorumlulukla karşı karşıyadır. Bir diğeri ise Erdoğan'ın daha önce işaret ettiği yerli ve milli muhalefetin dizayn edilmesidir. Taksim saldırısından hareketle sınır ötesi harekat ya da savaş tezkerelerinin yeniden gündeme gelmesi olasıdır. Bölgesel dengeler buna izin verir vermez, iktidar oy konsolidasyonu için bu kartı sonuna kadar kullanacaktır. Bu nedenle şöven kışkırtmaya ve neo-Osmanlıca savaşlara kapık açan egemen siyasete işçi ve emekçiler ortak olmamalıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüde Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsüde Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcül Bala aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi.
Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaka aynasında Hazreti Ali Aleyhisselam düşüncesi başlığıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim'in kardeşiyle lakaplandırılan Nehcül Belaka adlı eser, dünyada eşsiz bir konuşmacı ve kelamı en üstün kelam olan büyük bir insanın dilinden ve kaleminden çıkan sözlerinden ibarettir. Bu sözler üzerinden 14 asır geçmesine karşın hala ilk günkü tazeliği ve etkisini korumuştur. Bugünkü sohbetimizde sizlere Hazreti Ali Aleyhisselam'ın gaybtan haber verme ilminden bahsedeceğiz.
İmam Ali Aleyhisselam'ın gelecekte yaşanacak olaylarla ilgili beyanatı Nehcül Belaga'da yer yer göze çarpan konulardan biridir. Gerçekte İmam Ali Aleyhisselam'ın bazı sözlerinden bu büyük insanın bilinen ilimlerin yanında bildiğimiz akıl ve hislerle elde edilemeyeceği anlaşılan diğer bazı bilgi ve mariflere de sahip olduğu anlaşılır. O hazret çeşitli münasebetlerde alemin sırlarına vakıf olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam bir yerde şöyle buyurur: "Beni kaybetmeden önce istediğiniz her şeyi bana sorun. Çünkü Allah'a andolsun sizin bugünden kıyamet gününe dek benden soracağınız ve benim size haber vermeyeceğim bir şey yoktur."
Kur'an-ı Kerim'de yer yer gaybtan söz edilmiş ve En'am suresinin 59. ayetinde şöyle buyurulmuştur:
Bismillahirrahmanirrahim. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.
Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Yine Hud suresinin 49. ayetinde şöyle buyurulmakta:
تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.
Resulüm, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç sabredip sakınanlarındır. Bu ayetlere göre Yüce Allah, peygamberlerini gayb ilminden ve gizli sırlardan haberdar ettiği anlaşılır. Nitekim peygamberler de başkalarının görmekten veya beyan etmekten aciz olduğu şeyleri görür veya beyan ederdi. Bir başka ifadeyle peygamberler de gaybtan haberdar olabiliyor veya gelecekten haber verebiliyor ve bazı sırlardan haberdar olabiliyordu. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa öyküsünde ve o hazretin dilinden naklen şöyle buyurur: Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm.
Kendisi Kur'an-ı Kerim'in gerçek müfessiri olan İmam Ali Aleyhisselam da gelecekte yaşanacak hadiselerden haber vermiştir. Ancak İmam Ali Aleyhisselam gelecekten söz ederken sürekli tüm bu bildiklerini İslam peygamberinden öğrendiğini vurgulamıştır. Nitekim o Hazret Cemel Savaşı'ndan sonra Basra kentinde bir hutbe okudu ve hutbesinde gelecekte yaşanacak bazı hadiselerden söz etti. O sırada sahabeden biri hayretle sordu. Ya Emirül Müminin, acaba Allah seni de mi gayb ilminden yararlandırdı? İmam Aleyhisselam şöyle karşılık verdi. Benim bu anlattıklarım gayb ilmi değil, sahibinden öğrenilmesi gereken ilimdir. Gayb ilmi ancak kıyamet ilmidir ve o da Yüce Allah'ın şu ayette buyurduğudur. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. İmam Ali Aleyhisselam daha sonra ayeti şöyle açıklıyor. Subhanallah rahimlerde olandan da haberdardır. Kız mıdır, oğlan mıdır? Çirkin midir, güzel midir, cömert midir, cimri midir, saadetli midir, şakavetli midir? O zaman gayb ilmi Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediğidir. Bu yüce Allah'ın peygamberine öğrettiklerinden başkadır. Allah Resulü de bana öğretti ve benim kursağım bunların koruyucusu olması ve aklımdan çıkmaması için dua etti.
Hazreti Ali Aleyhisselam'a göre her şeyi bilen tek varlık Yüce Allah'tır. Allah, ilim ve bilimi başkasından öğrenmeyen tek varlıktır. Allah'ın sahip olduğu ilim her şeyi kapsar. Öyle ki yağan yağmur damlalarının sayısını ve gökteki yıldızların sayısını bilir. Rivayete göre bir gün İslam peygamberinin has sahabesi Ebu Zer, Hazreti Ali Aleyhisselam ile birlikte bir yoldan geçerken yığınla karınca ile karşılaşır. Ebu Zer hayret içinde şöyle der. Ne yücedir şu karıncaların sayısını bilen Allah'ım. Hazreti Ali Aleyhisselam ise şöyle buyurur. Bu sözün yerine, şu karıncaları yaratan Allah ne büyüktür desene. Çünkü seni yaradan Allah'a andolsun ki ben de Allah'ın izniyle şu karıncaların sayısını biliyorum. Ve dişi ve erkeklerini de birbirinden ayırt edebiliyorum.
Müslüman düşünürler ister Şii ister Sünni İmam Ali Aleyhisselam'ın nebevi ilim ve hikmet hazinesinden yararlandığı ve o hazretten bilim ve marifet öğrendiği konusunda hemfikirdir. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Ne zaman Resulullah'a soru sorarsam cevap verirdi ve sustuğumuz vakit kendisi konuşmaya başlardı. İmam Ali Aleyhisselam'ın marifet ve gaybi ilimlerden ve gelecekle ilgili haberlerden yararlanma sürecinde Allah Resulü'nden yararlanmamıştır. Nitekim İmam Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Allah Resulü yaşamının son anlarında beni yanına çağırdı ve benimle konuştu ve kendisinden sonra yaşanacak gelişmelerden haberdar etti ve bana ilmin 1000 kapısını öğretti. Öyle ki bu kapılardan her biri 1000 kapıya daha açılıyordu. Şimdi ise ne zaman öleceğimden ve olacak olaylardan haberdarım ve Allah vergisi ilmimle yargıda bulunuyorum. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam tarih boyunca hiç sakınmadan şöyle buyuran tek insan olduğunu görmekteyiz. İstediğiniz her şeyi beni kaybetmeden bana sorabilirsiniz. Çünkü ben göklerin sırlarına yeryüzündeki sırlardan daha çok vakıf olan biriyim.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın gelecekle ilgili beyanatını herkes bilir ve hakkında birçok kitap ve makale yazılmıştır. Bu öngörüler imamın perde arkasındaki sırlardan haberdar olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim Havaric ile Nehrivan Savaşı olarak ün yapan savaştan önce şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah'a andolsun sizlerden sadece 10 kişi ölecek ve onlardan sadece 10 kişi kalacak. Ehl-i Sünnet'in büyük alimi ve Nehcül Belaga'ya şerh yazan ünlü alim İbni Ebil Hadid bu hutbenin şerhinde şöyle diyor. Bu gaybi haber Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mucizelerindendir. Zira gelecekteki olayları öngörmek iki şekildedir. Bunlardan biri genel bir öngörüdür. Örneğin siz zafer kazanacaksınız denir. Bu öngörü doğru çıksa bile söylerken kimsenin gaybden haberi olduğu anlamına gelmez. Ama bir öngörü de detaylı ve kesindir. Örneğin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın burada iki taraftan öleceklerin sayısını kesin ifade ediyor, böylece başka bir alemle irtibatta olduğunu ortaya koyuyor. Bu tahmin beşerin gücünün ötesindedir. Mucize ve gaybtan haber vermekten başka bir şey değildir.
İmam Ali Aleyhisselam'ın siyaseti ve hükümeti de aynı İslam peygamberinin siyaseti ve hükümet etme biçimi gibiydi. O Hazret münafıkları bildiği ve gerçekten iman etmediklerini bildiği halde onlara kafirler gibi davranmaz ve bireysel ve sosyal ilişkilerinde başka Müslümanlar gibi davranırdı. İmam ne zaman yargı makamına oturarak insanların sorunlarını çözmeye başladığında da İslam ilkeleri ve ahkamına göre yargıda bulunur ve gaybden ilminden yararlanmazdı. İmam ancak ilahi göreve ve gerçek maslahat icap ettiği yerlerde gaybden ilmini kullanır ve daha çok bilinen ilimlere dayanırdı. İmam Aleyhisselam hatta katiline karşı buna göre davrandı. İbn-i Mülcem İmam Ali Aleyhisselam ile biat için Medine'ye geldiğinde imamın hilafet makamını kutladı ve uzun övgülerden sonra şöyle dedi. Ey Ali, senin hak ve doğru olarak emirül müminin olduğuna, senin Resulullah'ın vasi ve ondan sonra halifesi olduğuna ve onun ilminin varisi olduğuna şehadet getiriyorum. Bu övgülerin ardından İmam Ali Aleyhisselam adını sordu. İbn-i Mülcem adını söyleyince İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnna lillah ve inna ilayhi raciun ve onu kendisinin katili olacağını buyurdu. Bazı sahabe şöyle sordu. Acaba onu öldürmeyecek misin? Acaba onu öldürmeyelim mi? İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizin bu söylediklerinizden daha acayip söz olamaz. bir insanı hiçbir suç işlemeden önce öldürmek asla caiz değildir.
Hazreti Ali aleyhisselam diğer din önderleri ve masumlar gibi insani faziletlerden herkesten üstündü ve insanları sabretmeye davet etmesi bile bu özelliğinin en somut ispatı sayılır. Nitekim İmam Basra valisi Osman bin Hanife yazdığı mektupta yöneticilerin sade yaşamaları hakkında şöyle buyurur. Acaba beni Emirül Mü'minin hitap etmelerine gönül bağlayıp insanların zorluklarına ve acılarına ortak olmamakla mı yetinmeliyim? Dolayısıyla Hazreti Ali aleyhisselam gaybi yardımlardan asla kendi rahatı için yararlanmadı veya bundan yararlanarak kendini tehlikelerden kurtarmadı. Bilakis her zaman Allah ne takdir buyurduysa ona boyun eğdi. Nitekim bu dünya ilahi sınav arenasıdır. İnsanlar istediğini yapabilir. Bu yüzden her insan bu arenadan başı dik çıkmaya bakması gerekir.
Değerli dostlar, Yüce Allah'ın yegane oluşu hepimizin gönlüne ve ruhuna hakim olmasına ve şeytan vesveselerinden uzak tutmasına niyaz ederek İmam Ali'nin düşüncesini irdelediğimiz sohbetimizin bu bölümünü burada noktalıyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Susengerdin Kurtuluş Yıl Dönümü.
İran'ın güneybatısında bulunan İran ile Irak Baas rejimi arasındaki 8 yıllık savaşta direniş üslerinden biri sayılan Susengerd şehrinin kurtarılması ile ilgili sizlere özel bir program hazırladık.
Bu şehrin kurtarılmasının yıl dönümünde birlikte hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyoruz.
İslam devriminin tarihi ve 8 yıllık kutsal savunma yılı eski bir uygarlığa sahip İran ulusunun inişli çıkışlı tarihinde kalıcı bir destandır. Bu destanın içindeki dönüm noktalarından biri de Susengerd şehrinin kurtuluşudur. Eylül 1980'de Irak'ın Baas güçlerinin İran'a karşı başlattığı savaş sırasında en büyük direnişlerden biri Susengerd bölgesinde meydana gelmiş ve Hürremşehir'de yaşanan cesurca çarpışmalardan sonra bu cephedeki en şiddetli muharebeler direniş sembolü haline gelmiştir.
15 bin nüfuslu Susengerd, Khuzestan eyaletinin başkenti Ahvaz'ın 55 kilometre kuzeybatısında, Khuzestan Ovası'nın batısında ve Kerhe Nehri kıyısında yer alıyor. Bu şehrin Irak Baas ordusu için önemi, onu alarak Khuzestan'ın derinliklerine nüfuz edebilmesi ve Ahvaz'a ulaşabilmesi açısından büyüktü. Irak diktatörü Saddam'ın İran'a yönelik saldırıyı planlamadaki en önemli hedeflerinden biri, İran İslam Cumhuriyeti'nin devrilmesine yol açamazsa bile en azından Khuzestan eyaletini işgal edebilecekleri yönündeydi. Ve bu açıdan Susengerd'in alınması ve işgalde tutulması büyük önem taşıyordu.
Bu nedenle işgalci Baas ordusunu il başkenti Ehvaz'a bağlayan en önemli ve en yakın yol Çezzabe-Bostan-Susengerd-Ehvaz ekseniydi. Susengerd'e saldırma görevi Irak ordusunun 9. zırhlı tümenine verildi. Bu tümen Çezzabe boğazına geçtikten sonra sınırdan 20 kilometre uzaklıktaki Bostan şehrine doğru büyük bir direnişle karşılaşmadan ilerlemeye başladı. Baas ordusu saldırının başlamasından bu yana 7. gün olan 28 Eylül 1980'de Susengerd şehri yakınlarına girdi. Irak tankları Kerhe nehrini geçirdikten sonra 28 Eylül 1980'de ilk kez Susengerd şehrine girdi ve bu şehri tamamen ele geçirdi. Irak ordusunun saldırısı sırasında Susengerd halkı şehirdeydi ve Baas ordusu kendilerine bağlı olanlardan bazılarını şehri yönetmesi için vali ve diğer yetkililer olarak atadı. Ancak Susengerd'deki düşmanın bu siyasi düzenlemesi kısa süre için hayata geçti. Bu hayalperest düşünceler birkaç günden fazla sürmedi. Susengerd'in işgalinden sonra Irak ordusunun 9. Tümen Komutanı Taliel Devri'nin emriyle Azadegan Ovası'ndaki Arap halkından 58 kişiyi Irak Baas ordusuyla işbirliği yapmadıkları gerekçesiyle idam ettirdi.
Susengerd halkı şehirlerinin işgaline rağmen Baasçılara karşı savaştı. Susengerd'in işgali 4 günden fazla sürmedi. Halk güçleri, devrim muhafızları ve ordunun da katılımıyla Ali Gayur Asl komutasında bir operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından Irak Baas ordusu Susengerd'den çekilmek zorunda kaldı. Ancak Susengerd'in stratejik konumunun farkında olan Iraklı komutanlar yine de Susengerd'i farklı eksenlerden kuşatmaya ve yeniden işgal etmeye çalışıyorlardı. Susengerd, İran'ın Irak Baas ordusuyla çatışmasının ana eksenlerinden biri oldu. Bu, Susengerd'de konuşlu kuvvetlerin az sayıda, birlik ve silah ve malzeme eksikliği ile karşı karşıya kaldığı bir durumda gerçekleşti. Saddam, İran'ı işgal ettiğinde İslam İnkılabı'nın zaferinin üzerinden 19 ay geçmişti ve inkılap hala kendini bulamamıştı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran ordusu hala örgütlenememişti ve Baas rejimi de bu fırsatı bir şekilde değerlendirmek istiyordu.
Devrimin zafere ulaşmasının ardından bile kraliyet ailesinin unsurları ve yandaşları ordunun yeniden canlandırılması ve eski haline getirilmesi sürecini engelliyor ve darbe peşinde koşuyorlardı. İslam İnkılabı ile ortaya çıkan idari ve askeri birlikler henüz teşkilatlanma aşamasındaydı. Böyle bir durumda ordu birlikleri, devrim muhafızları ve halk güçleri Irak Baas ordusunun Huzistan'ın derinliklerine girmesini engellemeye çalıştı. Huzistan operasyon komutanlarından Şehit Ali Gayur Asl Susengerd'in İlk işgal günlerinde bu şehrin durumu hakkında şunları söyledi. Sabah 9 sularında jandarma memuru gelip Iraklı güçlerin caddeden caddeye dolaşıp birkaç caddeyi ele geçirdiklerini söyledi. Şehirde yaklaşık 200 kişi direnirken çok sayıda kişi şehit oldu ve yaralandı. Çok fazla yardıma ihtiyaç vardı. Düşman tanklarından oluşan çelik bir duvarla şehri çevreledi. Saldırı 26 Eylül 1980 sabahı yeniden başladı. Kardeşlerimiz takviye kuvvetlerinin geç gelmesine dolayı üzüntülüydü. Tabii şehit olacakları için üzülmüyorlardı. Aksine liderleri İmam Hüseyin gibi Susengerd siperlerinde garip düştüklerini ve garip savaştıklarını biliyorlar ve şehadete susamış durumdaydılar. Iraklılar baskılarını arttırdı, çemberi daralttı, mühimmatlarının bir kısmı geriye kalmıştı. Onların mühimmatlarını ele geçirmeye çalıştık ve başardık. Bugün de şehirde güvenli bir yer kalmamıştı. Kardeşlerin çoğu yaralandı ve şehit oldu ama kardeşlerim her an daha azimle savaştı. Deliler misali çıldıran Irak güçleri top ve tanklarla konuşlandığımızı bildikleri tüm evleri ve özellikle yüksek binaları kurşun ve mermi yağmuruna tuttu. Thank you.
Susengird'in tehlikeli durumu İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni'ye ulaştı. İmam Hümeyni, Ahvaz'daki savaş karargahında tek cümlesiyle büyük bir coşku yarattı. İmam Hümeyni, Susengird yarın serbest bırakılmalı, kurtarılmalı emrini verdi. İmam Hümeyni'nin emriyle 27 Eylül 1980'de Susengird'i kurtarmak üzere Şehit Doktor Çemran komutasındaki düzensiz savaşlar karargahında ordu, devrim muhafızları ve halk gönüllü güçlerinden birliklerin katılımıyla ortak bir operasyon odası kuruldu ve operasyon başladı. Yapılan operasyonda İslam Cumhuriyeti Ordusu ve Hava Kuvvetleri, Irak Bağız Ordusu'na ait tank ve ağır silahların imha edilmesinde etkin rol oynadı. Hava kuvvetlerine bağlı 6 pilot bu operasyonda şehit oldu. Operasyonda toplam 80 İranlı savaşçı şehit olurken Irak Bağız Ordusu da ağır kayıplar verdi. Yapılan operasyonda ağır yaralanan Doktor Çemran, Iraklı personel taşıyıcıyı da ele geçirerek savaşçılardan biriyle birlikte kendini Ahvaz'a ulaştırdı.
Tahran Radyosu.
Sekiz yıllık kutsal savunma olaylarının takviminde 27 Eylül 1980 günü Susengird'in kurtuluş günü olarak adlandırılır. Susengird'in kurtuluşu dayatılan savaşın bu aşamasında kilit ve kritik noktalardan biri İranlı mücahitlerin zaferlerinin anahtarıydı ve Bağız düşmanının Ehvaz ve Huzestan'a ulaşmadaki uğursuz hedefinin gerçekleşmesini engelleyen en önemli unsurlardan biriydi. Susengird kuşatmasının kırılması bu bölgedeki muharebelerin gelecekteki kaderini değiştirdi. Çünkü Saddam rejimi Susengird'i işgal etmeyi başarırsa, Susengird Hamidiye ekseninde ilerleyerek Ehvaz şehrini batıdan ciddi şekilde tehdit edebilirdi. Ayrıca Susengird kuşatmasının başarısız olmasından sonra Bağız ordusu yöntemini saldırıdan savunmaya çevirdi ve tüm bölgelerde güçlü savunma mevzileri oluşturdu ve böylece Bağız partisinin Huzestan'ı işgal etme hırsı da yenik düştü. Şehit Çemran bu şehrin kurtarılması ile ilgili olarak şunları söylüyor. Bu büyük zafer ordu güçleri ile halk güçleri arasındaki yakın işbirliği ve koordinasyonun kesin sonucuydu. Hiçbiri tek başına böyle bir başarı elde edemezdi.
Değerli dinleyiciler, Susengird'in kurtarılma yıl dönümüyle ilgili hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parsuley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi şehit ailelerine taziye mesajı gönderirken İsfahan'da güvenlik savunucularına yönelik terör saldırısında 2 kişi şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Tahran'da 3 isyancıya idam cezası verildi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'ın Avrupa'nın yapıcı olmayan yolunun durdurulması gerektiğini belirtirken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na uyarıda bulundu. Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3. komitesi İran'daki insan hakları konusuna ilişkin olarak Kanada tarafından önerilen karar lehine oy kullandı. Amerika, İran Radyo Televizyon Kurumu'nda 6 kişiyi yaptırım listesine aldı. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Peyman Cebeli yaptırımlara rağmen İslam Cumhuriyeti'nin sesi dünyanın kulağına ulaşacaktır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İran petrolünü taşıyan geminin 6 ay sonra Yunanistan karasularından ayrıldığını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tügeral Ali Reza Sabahi Fert, yakın gelecekte yeni füze sistemlerinin geliştirileceğini duyurdu. Yunan hava sahasının Türk insansız hava araçları tarafından ihlal edildiği belirtildi. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada mahkeme kararı açıklandı. Oktar 8658 yıl hapisle cezalandırıldı. Ürdün Nehri'nin batı yakasında Siyonist askerleriyle Filistinler arasında çıkan çatışmada bir Siyonist asker yaralandı. Medya kaynakları Suriye'nin El Kamışlı kentinin banliyölerindeki bir köyün sakinlerinin bir Amerikan askeri konvoyunun köylerine girmesini engellediğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, çarşamba gecesi Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı William Burns ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir görüşme yaptığını duyurdu. Almanya, Polonya'daki füze kazasının ardından uçuşa yasak bölge oluşturulması fikrine karşı çıktı. Ve uzmanlar Kazakistan'daki Amerikan biyolojik laboratuvarların faaliyetleri hakkında uyarıda bulundular. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82, ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. (Gülüyor)